بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 43. sayfada kalmıştık. Mevzu ilmi mantık.
Hocam,
bir fark. Şey, ben
derse
tertip edilmişlerimize de bir sorunca neşte bu lakabı muallim evvel,
lakabı muallim evvel. Muallim evvel, muallim evvel,
muallim evvel, muallim evvel, Aristus. Aristus, Sani, Farabi. Muallim evvel, Farabi. Evet. ابن سینا را هم خواستن معلم سوم نامن، ولی خب ایشون در یک علم کم بود داشت، یعنی در یک علم تخصص نداشت، اون را معلم سوم نخوندن. معلم به کسی میگن که در همه علوم و زمان خودش برجسته ترین فرد باشه، یعنی متخصص ترین فرد در همه علوم و زمان خودش باشه. خب bahsimiz mevzu ilmi mantık. Mantık ilminin konusunda kalmıştık. Kısa bir paragraftır. Onun da üzerinde kısaca bir açıklama yapalım. Konumuza geçelim. Yeni konuya. Mantık ilminden bahsettik ki dedik ki mantık ilmi insana düşünmede hata etmeyi önlemek için gerekli olan kuralları öğretiyor. İnsan düşünen bir varlıktır. Ancak düşünmesinde bazen hata ediyor. İşte mantık ilmi bu hataları önleyici ve insanın doğru düşünmesini sağlayıcı kuralları bize öğreten ilimdir. Peki mantık ilminin konusu yani nedir? Ne üzerinde duruyor? Dedi ki mantık ilminin konusu o zaman ne olur? Düşünce. İnsan düşüncesi. Ya da insan ilmi. İnsan ilmi de iki kısımdır. Nedir? Bir tasavvurdur, bir de tasdik. Yani insanın ilimleri ikiye bölünür. Tasavvur yani tanıma bölümü. Biz bazen bazı şeyleri fakat tanıyoruz. Tanımlama bölümü. Tasdik bazen bazı şeylerinde konusunda bir kanaate varıyoruz. Yani ilmimiz ya kanaatlardan, bilgilerden, tasdiklerden, onaylardan oluşmaktadır. Örneğin mesela diyelim ki su 100 derecede kaynar bir tasdiktir. Ama su nedir? Suyun tanımı, su oksijen ve hidrojenle oluşmasını tasavvur etmek ise bu da tasavvurdur. Şimdi buyuruyor ki mantık ilminin konusu insan ilmi ve insan düşüncesi olduğuna göre mantık ilminin konusu insanın tasavvuru ve tasdikleri olmaktadır. Mevzu ilmi mantık. Gofte şud ki mantık derbareyi tasavvurat ve tasdikat bahs mikunat. Söylendi ki mantık insanların tasavvurları ve tasdikleri konusunda bahsediyor. Yani bu konularda hata etmesini, doğru tasavvur etme, doğru tasdik etmenin yöntemlerini öğretiyor bize. O halde mantık ilminin konusu tasavvurlar ve tasdiklerdir. Mantıkiyan, mantıkçılar bahşi ez mantık raki, mantıkı ikiye bölünür. Bir kısmında tasavvurlardan bahsediyor, bir kısmında da tasdiklerden. Mantıkiyan bahşi ez mantık raki, mantıkçılar mantığın o bölümüne ki, o bölümüne ki derbareyi ulumu tasavvuri suhan miguye tasavvursal tasavvuri ilimlerden bahsediyor. Bize tasavvuri ilimlerde doğru düşünmeyi, doğru bilgi edinmeyi ve hata yönlemeyi öğretiyor. O bölümüne muarrif, mantık ilminin muarrif bölümü derler. Ve bahşi diğer raki, öteki bölüm ki derbareyi ulumu tasdiki, tasdiklerde doğru düşünmeyi öğreten bölümü neyse de hüccet minamen, onun isminde hüccet denir diyorlar. Bu arada mantık ilminin konusu ya muarriftir ya hüccet. Benaberin bir türlü hulase mitvan kovdur. Muzi el mantık, muarrif ve hüccet. Mantık ilminin konusu muharrif ve hüccettir. Yani ne? Tasavvur ve tasdiktir. Muharrif tasavvurların ismidir. Hüccet de tasdiklerin. O zaman mantık ilminin konusu muharrif ve hüccettir. Şimdi burada bir soru soruyor bize. Aya mitevanit pişbini kunit kudam beş ez mebahis mantık muharrif ve kudam beş ez mebahis hüccet hesden. Burada diyor ki acaba siz şimdi henüz biz mantık ilminin kendisine girmeden önce bir ön varsayım olarak diyebilir misiniz ki mantığın hangi bölümleri ne hangi bahsleri marif olabilir ve hangi bahsleri de hüccet olabilir? Burada zaten kendisi hüccet olarak bize söyledi. Bu soruyu sormuş bize. Mesela biz mantık ilminde geleceğiz, mesela kavramlardan bahsedeceğiz. Kulliyat-ı hems var. İsa-Huzi. İsa-Huzi dedi ya, kulliyat-ı hems mantık ilminin. Mantık ilminin burada mesela bu tarihçesinde mantık ilminin Aristo'nun 10 bölümü ayırdığını bahsediyor. Değil mi? Mesela bir gazaya, mesela yukarıda mesela makulat-ı dehkana demişti. 10 mekula, bunları siz kendiniz okudunuz. Burada da artık izahatta bulunmadık. Bu şimdi mantık ilminde yoktur. Sayfa 21'i açmışım ben orada. Sayfa 21'de mantığın konuları, mantıktan bahseden konulardır. Orada demişti ki, yok, heşt bab, 8 bölüme ayırmıştı Aristo. 1, makulat bölümü, 10 mekule bölümü. 10 mekule bölümü şimdi mantık ilminde yoktur. Daha sonra o kendisi demiş burada, çünkü o mekule bölümü şimdi felsefeye geçmiş. Felsefede konuşur. 2, kıyas. Kıyas yani delil getirme, delillendirme. 3, burhan. Bu da yine delillendirmedir. Bu kıyasla burhanın farkı bize anlatılacak. Kıyas nedir, burhan nedir? Bu da ikisi de delillendirmedir. Cedel. Yine delillendirmedir. Hitabe, muhalete, şiir, bunlar delillendirmedir. Bu şey niye burada yoktur? Ama en yukarıdaki yoktur. Yukarıdaki yoktur. Heş, bab tedisi, az gazaya, kıyas, burhan, hitabe. Evet. Bu şeyden bahsetmedi burada ya. Nerede kulliyat-ı hems'ten bahsetmedi. Kulliyat-ı hems var. Yani 5 kulli İsa-Huçi bölümü. Bakalım burada Erşkısız Bey. Evet. Ha, bu çünkü bu Aristo 8 bölümü. Daha sonra buna başkaları da mesela diyelim ki Forforius 22'de demiş. Kulliyat-ı hems eklemiş. İsa-Huçi. Tamam. Bu İsa-Huçi mesela 9, bir bölüm daha olması lazım ki onu da bakayım burada demiş mi dememişler mi, neyse. Bu bu kulliyat-ı hems bölümü, kulliyat-ı hems bölümü yani sadece kavramların çeşitlerinden bahsediyor. Bu mesela diyen marif bölümüdür. Burada bunlar hiçbirisi marif değil. Ha bu makulat-ı dehkane marife girer ama bu şimdi çıkmıştır. Yani makulat dehkana varlıkların sınıflandırılmasıdır. O felsefeye girmiştir. Varlıklar kaç çeşide? 10 çeşide ayrılıyor bütün varlıkları. Elbette objektif varlıklarının sınırlı varlıkları diyelim ki bu makulat Allah tabaka teala bu makulata 10 makulanın dışında kalan varlık olur. O sınırlı varlıkları 10 bölüme ayırıyor, yaratılmış varlıkları. Bu mesela bu varlıkların çeşidini belirten bu marife girer ama bu artık şu anda mantıktan çıkarılmıştır bu. Marif bölümüne giren kulliyat-ı hems. Kulliyat-ı hems yani 5 genel kavram. Bu 5 tane genel kavramı inşallah biz daha sonra burada okuyacağız mantıkta. Bu marif bölümüne yani bize mesela varlıkların hangi kavramlar tanıyabileceğimizi bize öğretiyor. Bu merif bölümüdür. Tasavvur bölümü oluyor bu. Velhasıl tasavvur bölümünden bahseden bölümü mantıkın marifdir. Tasdik bölümünden bahseden bölümü de hüccettir. Geçelim şimdi üçüncü bahsimize. Ve artık burada bu alıştırmalar da filanlar, bunlara bizim durmamız gerekmez değil mi? Çekirdeği bunu anlatayım mı mesela özet? Öyle mi? Kursiş mesela bunlar özettir ve bir de sorulardır. Evet. Bunları aslında kendiniz okuyup cevaplamanız lazım. Yani dersin, bu geçen dersin özeti bu şekilde, yani özet. Kursiş de bununla ilgili sorulardır. Burada da temirin alıştırma var. Bu alıştırmada da mesela diyelim ki bir kelime demiş, bir cümle kurmuş, ortada bir nokta nokta koymuş. O araları siz kendiniz doldurmanız lazım. Mesela insan der, ez heyvanat diger berter ez. Mesela buraya ne gider? Bunu mesela diyelim birini söyleyebilir misin? İnsan der, ondan sonra ne diyebiliriz buraya? Hangi kelimeyi kursa bu cümle anlam kazanır? İnsan der, ez heyvanat diger berter ez. Dermiyane? Yok, olmaz. Dermiyane? İnsan mesela der giti mesela, der cihane hesti.
Acaba aşağıdaki ışıklar vermiş hocam. Onlardan birine.
Aşağıdaki ışıklardan bakalım bakalım biri ne demiş burada? Mesela. Yok. Ha, mesela bir soru. Bəli, həmi həvas maddi dəruni tənha dərniru əql. Mesela insan der tənha dərniru əql əz heyvanat digər bərtərəz. Mesela buradır. Cevap budur. İnsan, sanki kendisi burada cevaplarını demiş. İnsan der əz heyvanat digər bərtərəz. Burada mesela tənha dərniru əql. Ama beş iste insanın ortakilerden bərtər değil. Evet.
Soruları
hem
kerdim,
ben soruları
da
kerdim.
Ben bir soru hem de
verdim. Çiğ onu, soru çiğ. Sefe-i Suyuhaş.
Bende, aya bedeliyar, aya bedeliyar, tenha çizmeyi yazdım, şu an gidelim, ya nerdaneste
var, hem bir tane bedeli koşan,
çiğ bu ne?
Soru
çiğ mi?
Çiğ mi? Çiğ. Der, kursiş ya da temrin?
Pursiş.
Çağırın. Çağırın. Hüsnün telifat-ı mentiqi.
Ayet-i
Mentiqi. Sefer-i Mentiqi. Sefer-i Mentiqi. Sefer-i Mentiqi. Sefer-i Mentiqi. Sefer-i Mentiqi. Sefer-i Mentiqi. Sefer-i Mentiqi. یا ندانسته ها هم می توانند بدیهی باشند چگونه؟ سوره بودو اجابا بدیهی یعنی açık bilgiler yalnızca sizin bildiğiniz bilgilerdir ya açık bilgiyi bilmemek de olabilir yani bir insan açık bilgiden ne olabilir onun farkında olmayabilir onu bilmeyebilir açık bilgi bilinmesi gereken bilgiler midir yoksa bilinmeyen bir bilgi de açık olabilir. Cevap budur ki açık bilgiler sadece bizim bildiğimiz bilgilerle sınırlı değil. Bilmediğimiz bilgiler de açık olabilir. Niçin? Çünkü açık bilgileri konusunda tanım yaptı. Dedi ki açık bilgi hangidir? O bilgidir ki nezere ihtiyacı olmayan. Yani fikir etmeye ihtiyacı olmayan bilgi açık bilgidir. Ama bunun manası bir değil ki herkes her açık bilgiyi bilecek. Mümkün bir insan gaflet halinde olur. Gafil ol o bilgiden. O bilgi konusunda sen o mesela diyelim ki kulağına değmemiş olsun o konuyla ilgili bilgi veyahut da hisleriyle onu algılamamış olan. Her açık bilgiyi herkes bilir, öyle bir şey değil. Yok, her açık bilgiyi herkes bilmeyebilir. açık bilgi, o bilgideki fikre ihtiyacı olmuyor onu bilmek için. Ama mümkün bir insan gaflet halinde olan ve onun farkında olmayabilir. Aya bedihiye tenha çizaya sen ki şıma midani? Acaba açık bilgiler sadece o bilgilerdir ki siz biliyor musunuz? Ya nadanistan hem bilmediğimiz şeylerde, bilinmeyen şeylerde mitevanen bedihi başen. Benim neden sağa mitevanen bedihi başen. Çün mümkün es insan ez on gafil başen. Ba tenbih insan müteveccih olmuş. Belki müteveccih şot midoni. Yani o ilim insana gelmiş olur. Onu öğrenmek için ayrıca fikir etmeye gereği kalmıyor. Bəli, ala Ahmedim dərsi sevvum, elfaz. İnca, buradaki bizim bu dersimizde elfaz, lafızlar, yani konuştuğumuz kelimeler, konuştuğumuz dil üzerinde, dil üzerinde bizden burada bahsedeceğiz. Dilin konusu, dille dil konulu, dildeki kelimelerle ilgili, konuştuğumuz dille ilgili bir takım açıklamalarda bulunacak. Şimdi buradan bu açıklamalara girmeden önce hemen bir soruya cevap vermek istiyorum. Diyor ki, hani biz dedik ki mantık ilminin konusu nedir? İnsan ilmi. Yani ilim de nedir? Tasavvur ve tasdik. Ama lafız, kelimeler, kelimeyle ilgili insan diliyle, dil bu artık ilim değil. Dil nedir? Bir konuşma, yani kelimelerin yapısıyla ilgili bahsetmek. Bu mantık ilminin konusuna girmiyor. Mantık ilmi dil, mesela dilden ne, hangi ilim bahseder? Gramer ilmi bahseder. Dilin dil hangi ilmin, bize dil öğreten ilimlerin, edebiyatın konusudur. Dil kendi, yani kullanılan kelimeler, dillerde kullanılan o lafızlar edebiyat ilminin konusudur. Peki edebiyatın konusu olan mantık, serf ve nehvin konusu olan bir bahis nasıl mantığa girmiştir? Niçin mantık kendi konusunun dışına çıkarak konusuyla alakası olmayan bir konuda da bahsetmiş? Yani bunu da burada ayrıca üzerinde durmuş. Bu soruya cevap veriyor. Diyor ki mantık ilminin konusu tasavvurdur ve tasdik. Lafız ise ne tasavvurdu ne tasdik.
Ama lafız şekillendirmiyor. Ha? Yani onları şekillendiren, mesela söyleme göre kafamızda tasavvur ve tasdik.
Ha, o cevap olacak. Yani bir şekilde lafız kendisi tasavvur ve tasdik olmasa da tasavvur ve tasdik nedir? İlintili bir şeydir. Onun için mantık da bize diyor ki mantığın konusu nedir? Dedik ki mantığın amacı şudur ki bize doğru düşünme ve doğru neticeye varma yöntemini öğretir. Biz bazen sırf tasavvurla ve tasdikle ilgili kuralları bilmek bizim doğru düşünmemizi sağlamak için yeterli değil. Bazen biz düşünceyi lafızlar üzerinden sürdürüyoruz. Lafızlar, kelimelerle düşünmeyi sağlıyoruz. Dolayısıyla bu lafızlar hakkındaki, eğer bunları iyi bilmezsek, bunlarla ilgili lafızların yapısıyla ilgili bilgimiz tam olmazsa, bu nihayetinde düşün doğrudan olmasa bile gayri müstakim olarak düşünmede hataya yol açabilir. Doğru düşünmeyi engelleyebilir. Bu yüzden mantık ilminde ilk önce kendi konusu olan tasavvurla tasdika girmeden önce ilk önce bir lafızlar üzerinde de bize bilgi veriyor ki, çünkü biz bu tasavvura ve tasdika ulaşmadaki kullanacağımız en yaygın araç lafızdır. Bu lafızları eğer iyi bilmezsek, bunlarla ilgili kuralları tam olarak bilmezsek, bu sonuçta bizim yanılmamızın yol açabilir düşünmede. Bu yüzden ilk başta bize lafızları öğretiyor. Lafızlarla ilgili, yani kelimelerle ilgili, kullanılan dille. Buradaki öğretecek dille ilgili kurallarla herhangi bir dile mahsus değil. Yani sırf Arapça, sırf Türkçe, sırf Farsça diliyle ilgili değil. Bu kurallar bütün konuşulan dillerle ilgilidir. Yani mantık geliyor, lafızlarla ilgili bir takım kurallardan bahsediyor ki bu kurallar hangi din olursa olsun bütün dillerde geçerlidir. Diyor ki bu kuralları sizin diliniz hangi dili kullanırsanız, Farsçayı kullanırsanız bu kurallara riayet etmek zorundasınız. Arapçayı kullanırsanız bu kurallara riayet etmek zorundasınız. Türkçeyi ve başka bir dili fark etmez. Biz size ilk başta lafızlarla ilgili genel bütün dillerde geçerli olan kuralları öğretelim diyor ki daha sonra tasavvur ve tasdika geçerken orayı daha iyi kavrayalım ve dolayısıyla düşünmedeki doğru düşünmeyi daha güzel sağlamış olalım. Buradaki bahsimiz bir, ehdaf, bu elfazlarla ilgili hedeflerimiz, amaçlarımız nedir? Bir, beyanı, delili, terhi, behsi, elfaz der mantık. Mantık ilminde lafızların bahsinin tarh edilmesi, yani söz konusu edilmesi, gündeme getirilmesi, konu bahsi mavuzu edilmesinin delilini açıklayacağız. Niçin? Niçin lafız bahsi mantık ilminde de ele alınmış? Oysa ki lafızlar mantığın konusu değil. Buna rağmen niçin alınmış bu bahsi? Bir. İki. Aşinayı ba tarifi delalet ve eksam-ı lafızların en yani lafızların has özelliği, lafızların zatı özelliği olan delalettir. Yani bir lafız açıklayacağız. Mesela biz bir kelimeyi duyduğumuzda, kalem duyduğumuzda zihnimiz kalemin tasavvuruna hemen muntakil oluyor. Bu kalem lafzı o zaman delalet etti, yani bizi yönlendirdi, gösterdi bize, bizim zihnimize neyi getirdi? Kalemi. Bu lafzın, kalem lafzının kalemi bizim zihnimize tasavvurunu getirmesine delalet denilir. Delaleti anlayın. Delalet ne demektir? Yani bir şeyin başka bir şeyi göstermesi ne demektir? Ve çeşitleri nedir? Bunu burada anlayacağız. Üçüncüsü, şinasayı eksam-ı lefz ve tarif ona. Kaç çeşit lafız vardır? Ve bu çeşitlerin tarifleri nelerdir? Bunları da burada göreceğiz. Elbette arz ettim. Buradaki lafızlarla ilgili bahsedeceğimiz kurallar herhangi bir has dilin kuralı değil. Bütün dünya dillerinde geçerli olan kurallardır. Bütün dünya dillerinde geçerli olan kurallardır. Herhangi bir has dilin kurallarını ise o dilin edebiyatında okuyorsunuz. Orada mesela serfini serfde, nehvini nehvde, kramerini kramerde okuyoruz. Ama biz burada mantıkçı geliyor, görüyor ki doğru düşünmenin bir şekilde bağlantısı var lafızlarla. O zaman bütün dillerde geçerli olan kuralları burada ortaya koyuyor, öğretiyor ki bu doğru düşünme sağlanmış olsun. Birinci sorunun cevabı. Çera der mantık az elfaz bahs mi kunim? Mantıktan için lafızlardan bahsediyoruz. Oysa ki lafızlar mantığın konusu değil. Mantığın konusu dedik nedir? Muarrifti, yani tasavvur, hüccetti, yani tasdik. Bu sorunun cevabında bize bir şeyden bahsediyor ki bu bir felsefi bahsidir. Burada bir felsefi kuraldan bizi istiyor ki bu bahsin gerekliliğine götürsün. O da budur ki, bakınız, filozoflar diyorlar ki her şeyin dört varlığı var. Her şeyin dört çeşit veyahut da dört tane varlığı var. Her şeyin varlığı dört tanedir. Bu kalemin varlığı. Şimdi kalemi elimize almışız. Diyorlar ki bu kalemin bir objektif varlığı var. Vücudu haricisi. Yani bizim dışımızda olan kendi varlığı. objektif, vücudu harici ya vücudu ayni, kalemin kendi varlığı. Ya bu varlık hangi varlıktır? O varlıktır ki kalem denilen nesne onunla dün varlık aleminde var oluyor. Yani Allah tarafından veriliyor bu varlık. Verilmedikçe bu var olamaz. Bu vücudu harici. İki, vücudu zihni. Bu kalem, ben bu kalemle temas kurur kurmaz, bu kaleme dokunur veya görür görmez, herhangi bir şekilde insanın bununla temas kurduğunda bunun insan beyninde ya da insan zihninde, insan ruhunda bırakmış olduğu bir etki var. Ki ona ne diyorduk? İlim. O da vücudu zihni. Yani mesela şimdi ben bu kaleme bakıyorum, bu kalem benim gözümde bir etki bıraktı. Bu göz insan ruhuna bir şey intikal ettirdi. Ki ben gözümü, şimdi kalemi görmesem bile, gözüm yumsam bile bu kalem nasıl bir şeydi tanımlayabiliyorum. Diyorum işte bu kalem böyledir, rengi beyazdır, üzerinde şu yazısı var, kapağı şöyledir, şudur. Bu bilgiyi görmediğim halde nereden diyorum? O benim zihnimde bırakmış olduğu o suretimde, o suret. O da vücudu zihni. Bu da ikinci varlığı. Üçüncü varlığı vücudu lefzi. Sonra konuşan, ben istiyorum ki bu kalemi aynı zamanda göstermeden kaç tarafa bu kalemden bahsedeyim. Göstermeden. Buna ne koyuyorum? Bir ad bırakıyorum. Diyorum ismi bunun olsun. Türkçe'de kalem, Arapça'da kalem, Farsça'da kalem. İngilizce ne oluyor? Pen mesela. İngilizler buna pen demişler. Ya pensil demişler. Şeyler, Farslar, Araplar demişler kalem. Türkler de, Farslar da Araplardan bu kalem kelimesini almışlar dillerinde. Kalem lafızı. Bu lafız bunun ismidir. Bu dilde ki bir buna ad bırakıyoruz. O kelimeyi duyar duymaz bu varlık bizim zihnimize geliyor, onu hatırlıyoruz, onu fark ediyoruz. Bu da bu lafız da bunun vücudu lafzisi. Bu da bunun bir varlığıdır ki ama lafızda olan varlığıdır. Dört, saat bir de yazmada. Şimdi bazen ben bu kalemi yine anlatıyorum ama yazı olarak anlatıyorum. Yazı olarak kalem diye yazıyorum. Herkes kendi dilinde. Bu yazı olarak bu kalemi hatırlatan yazı. O yazıyı ki bu kalemi, onu gördüğümde kalem hatırlıyorum. Arapçada kalem, kaf, lam, mim. Türkçede k, l, e, m. İngilizcede pensil mesela. Herkes gördüğünde bu kalem hatırlıyor. O yazı da bunun vücudu ketmisi. Yazı varlığı. Yazı varlığı. Diyor ki her şeyin dört tane varlığı olduğuna göre bu o zaman lafız, biz neden bahsediyoruz mantık ilminde? Bilhara tasavvurdan bahsederken, yani bir şeyin varlığından bahsederken. Varlığından bahsederken bunun dört tane varlığı birbirlerine bir bağlantılıdır. Dört tane varlığı var. Dolayısıyla bunun, ben mesela diyelim ki vücudu zihnisinden bahsederken vücudu zihninden bahsetmek bir şekilde vücudu hariciye de işaret etmek zorundasın. Vücudu lafziye de işaret etmek zorundasın. Vücudu ketbiye de işaret etmek zorundasın. Biz mantık ilminde tasavvurdan bahsediyoruz. Tasavvur nedir? Eşyaların, varlıkların vücudu zihnisi. Vücudu zihninden bahsederken sen vücudu hariciye, vücudu lafziye, vücudu ketbiye işaret etmeden bahsetmen yani olamaz. Mutlaka bir şekilde onlara da işaret edeceksin. Tasavvur nedir? Vücudu zihni. Biz mantık ilminde tasavvurdan bahsediyoruz. Yani vücudu zihninden bahsediyoruz. Vücudu zihni bir şeyin bir çeşit varlığıdır. Bu bir çeşit varlığın yanında üç çeşit daha kaldı varlıkları. O zaman tasavvurdan bahsederken kaçınılmaz olarak bir şekilde vücudu hariciye de işaret ediyorsun. Bir şekilde vücudu lafziye de işaret ediyorsun. Bir şekilde vücudu ketbiye de işaret ediyorsun. Böyle olduğu için bu dört tane varlık, yani tasavvur, başka bir tabirle, tasavvur, çünkü varlıkların ikinci vücududur. Vücudu zihin ikincidir. İlk olarak vücudu harici olur, sonra vücudu zihin olur, sonra vücudu lafz olur, sonra vücudu kelbi olur. Sıralama böyledir. Vücudu harici, vücudu zihni, vücudu lafzı, vücudu kelbi. Ki insan ilk, Allah ilk önce yaratacak. Sonra ondan bizim zihnimizde bir surat meydana gelecek. Sonra ona biz bir isim bırakacağız, sonra onu ne yapacağız? Yazacağız. Biz hangi tasavvurdan bahsederken ikinci vücuttan bahsediyoruz. İkinci vücuttan bahsederken kaçınılmaz olarak üçüncüye de işaret ediyorsun. Kaçınılmaz olarak birinciye de işaret ediyorsun. Ve böylece arz edeyim ki lafız bahsi de bir şekilde tasavvurla bağlantılıdır. Bağlantılı olduğu için burada kaçınılmaz olarak konuya girmiş. Bu bir gerekçe. Ama diyor ki asıl gerekçe bundan daha ötesi. Bundan daha ötesi, asıl mantık ilminde lafızdan bahsetmenin asıl gerekçesi şudur ki, nedir? Diyor ki, biz dedik ki mantık ilminin gayesi zihni hatadan korumaktır. Zihni hatadan korumanın yöntemleri, tasavvurda mesela o yöntemleri bize öğretecek. Ama bazen insanı hataya düşüren lafızlardaki değişiklikler, lafızlardaki kuralları bilmemektir. Dil, yani bütün dillerde geçerli olan genel kuralları bilmemektir. Bunları bilmeyen de hata yapıyorsun. O zaman düşünce sağlam düşünce olmuyor. O zaman mantıkçı demiş ki, kardeşim ben sana doğru düşünme sanatını öğretiyorum. Doğru düşünmenin sanatından birisi de budur ki sen gerek genel, bütün dillerde geçerli olan genel kuralları bilmek zorundasın. Ki doğru düşünme sanatına vakıf olasın, o sanatı edinmiş olasın. Bu yüzden lafızların genel kurallarında bu mantık ilminde bahsediyorlar. Çünkü bu genel kuralları bilmek bize doğru düşünme sanatını öğreten, tamamlayan bir konudur. Onsuz doğru düşünme sanatı eksik kalır. Eğer sırf tasavvurun kurallarını, sırf tasdikin kurallarından bahsetseydi, lafızların kurallarını burada bize öğretmeseydi, doğru düşünme sanatı bir kenarında, bir köşesinde bir eksiklik ve bir kırıklık kalacaktı. Orada bir insanların düşebileceği, ayaklarını sürçebileceği, kayacakları bir yer olacaktı. Ama bize diyor ki hayır, gel ilk başta sana dilin genel kurallarını öğreteyim. Sonra tasavvurun genel kurallarını, sonra tasdikin genel kurallarını öğreteyim ki sen düşünürken hataya düşmeyesin. Bu yüzden lafızlardan da bahsetmek mantıkçıya düşmüştür. Her ne kadar mantıkçının asıl konusu nedir? Tasavvur ve tasdik. Ama tasavvur ve tasdik de ki doğru düşünmeyi etkileyen, sağlayan şeylerden birisi de din kurallarını bilmektir. Şimdi metni takip edelim. Pis ezin der tarif mantık işare şud ki in el برای تصحیح و قانونمند کردن فکر و اندیشه به کار می رود. Bundan önce geçen bahsimizde pis ezin der tarif mantık, mantıkın tarifinde dedik ki bu ilim insanın düşünmesini doğrultmak, doğru düşünmek ve kurallar çerçevesine sokmaktan bahsediyor. Doğru düşünmenin nasıl doğru düşüneceği, nasıl kuralları vardır, onlardan bahsediyor. Eknun mümkines, yani burada kullanılıyor. Eknun mümkines, in posiş metreşemen. Şimdi bu soru sorulabilir. Metreh olabilir, yani söz konusu edilebilir. Ki eğer mantık berayı tesisi fikres, eğer mantık düşünceyi doğrultmak için ise pes o halde çera derin elmez elfaz niz bahs mi kunim, neden lafızlardan da bahsediyoruz? Lafız ki düşünce değil, lafız bir sestir, düşünce zihindeki kavramlardır, bilgilerdir. Peki sesten bahsetmenin anlamı nedir? Delili tarih bahsi elfazların ilim çizdi. Bu ilimde lafızlardan bahsetmeyi söz konusu etmenin delili, gerekçesi nedir? Mantıkiyan der pasih bi in porsiş goften. Mantıkçılar bu sorunun cevabında demişler. Ne demişler? Her mevcudi darayı çahar vücud est. Her varlığın dört tane varlığı var. Sadece bir tane değil, dört tane varlığı var. Ki ibareten, ibaretler ez vücudu harici, objektif, dışındaki kendi varlığı, vücudu zihni, bizim zihnimizdeki bırakmış olduğu iz, vücudu lefzi, dilimizde ona koyduğumuz isim, vücudu ketbi, yazıda onu yazdığımız yazma şekli. Bu her şeyin varlıklarıdır. Elif, vücudu harici. Vücudu harici ne demektir? Vücudu harici diyor ki, o vücuttur ki şey onunla varlık alemine giriyor. Haman vücudi est ki der haric mutehakkik şüdes. Vücudu harici o vücuttur ki şey onunla varlık, harici yani varlık alemi. Varlık aleminde gerçekleşiyor. O geldiğinde o var oluyor. İn vücud der mucudat-ı maddi. Bu varlık diyor, varlıklarda iki çeşit. Maddi varlıklar, bir de madde ötesi, madde üstü olan varlıklar. Maddi varlıklarda genellikle biz bunları beş duyuyla algılıyoruz. Ya görüyoruz, ya dokunuyoruz, ya kokluyoruz, ya tadıyoruz. Bu beş duyudan biriyle de duyuyoruz. Bu beş duyudan birisiyle onu fark ediyoruz, maddi varlıkları. İn vücud der mevcudat-ı maddi bir vesleyi yeki ez hevası pencigane, bu beş duyumuzun birisinin aracılığıyla kabul idrak etsin. Der ki olunabilir, yani algılanabilir. Ama der mevcudat-ı mücerred, ama madde ötesi, madde üstü varlıklarda mücerred, yani maddeden soyutlanmış. Soyut, Türkçesi olarak soyut. Soyut varlıklarda bir vesileyi in hevas, bu hisler, bu hislerimiz de kabili derk ne hayat bu? Algılanamaz, derk edilemez. Manende vücudu harici yekmiz. Ha, bu misal veriyorum. Mesela bir masanın dışarıdaki varlığı, ki bu vücut maddi varlıktır. Ki darayı asarı hassiyesi, ki masalelerde mesela diyelim dört tane ayağı olan ve bir üzerinde bir sahbe gibi şeyi olan, mesela diyelim ki bu belli asarı var. Ve manet vücudu hakki melek ve meleğin varlığı gibi. Ki bu da madde üstü varlıklara örnektir. Ki bu hemen o suretteyi ki der alem mücerredes, o melek, o şekilleyi ki, o boyutlay ki diş alemde vardır. Meleği biz ne görebiliriz, ne dokunabiliriz, ne duyabiliriz. Ama mesela yani bu hislerimiz meleği algılamakta geçerli değil. Ama mesela masayı algılamakta bu hislerimizden birkaçını kullanabiliriz. Hem dokunabiliriz, hem görebiliriz. Ve bazı şeylerde başka hislerimizi algılıyoruz. Bu bir. Vücudu zihni. İkincisi zihinsel varlığı. Hemen sureti ez mevcudat eski varlıklardan o şekildir ki dermezde şahsı alim, bilen, o şeyi bilen kimsenin nezdinde, yani ruhunda, nefsinde ya zihninde hazir nişeve, o gelmekle onu biliyor. Ben bu masanın varlığı neyle biliyorum? Bunun benim zihnimde hazır olan suretiyle, şekliyle, benim ruhumda bırakmış olduğu o şekille biliyorum. Mislin ki şuma pesez diden miz harici, örneğin siz dışarıdaki olan o masayı gördükten sonra çeşmayı kudura beste gözümüzü kapatsanız bile veli henüz guya, ama şimdi gözümüzü kapattığınız halde sanki haman mizran mibin, onu görer gibisiniz. Bir an önce gördüğüm, gözümü kapat anlat dediğinizde siz onu mesela görer gibi canlandırıyorsunuz kendi içerimizde, ruhumuzda ve onu anlatıyorsunuz. Bu insanın içerisinde canlandırarak gördüğü işte vücudu zihnisidir. C. Üçüncüsü vücudu lefzi. Ses. Lefzi varlığı, ses varlığı. Berayi şinasayı mevcudat, her varlığı birbirinden ayırmak için tanımak için bir teker. Namira berey onha bermi guzinen. Herkes kendi dilinde ona bir isim seçiyor. Ki bakofteno, o sesi söylemekle ve o sesi duymakla kofteno onla o ismi söylemekle insan bir on çizahı muntakilmiş ve insan o sesi söylediğinde kaç taraf o sesi duyduğunda o dildeki o sesin isim olduğu şeyler insanın zihnine geliyor, muntakil oluyor, zihin onlara geçiyor. Mesela on lafzeki hengamı telaffuzu mara be miz muntakil mikunet. Mesela o sesi ki onu söylediğimizde, duyduğumuzda bizim zihnimizi, zihni bu masayı hatırlatıyor bize. Vücudu lefzi mizaz. O mesela Farsça'da miz denilir, Türkçe'de masa. Masa kelimesi söylendiğinde hemen zihnimiz buna geliyor. Farslar miz dediğinde hemen bu mesela diyelim ki böyle bir şey hatırlıyor. O zaman bu isim vücudu lefzi, yani ses ismidir onun. Ses varlığıdır. Bu ses onun sessel varlığıdır. De vücudu ketbi, dördüncü varlığı ketbi varlığıdır ki yazı. Nam buradan ez mevcudat hemişe bu sureti lefzi mümkünniz. Biz bazen de artık bu istiyoruz. Esens bazen insanlara bilgi aktarımı yapalım ama yanında konuşmadan. Ben istiyorum mesela biz şimdi bu kitaptaki bilgiyi, bu kitabı yazan adam bize aktarıyor ama hiç yanımızda konuşmadan aktarıyor. Bu neyle aktarıyor? Yazıyla. İnsanla bilgi aktarımını sağlamak, yani o vücudu hariciyi, vücudu zihniyi ve vücudu lafziyi hatırlatmak için başkasına dördüncü bir yöntem olarak yazıyı bulmuşlar. Yazı. Ki o yazıyla o şeyi hatırlatıyorlar. Namburden adlandırmak, sesli olarak adlandırmak ez mevcudat hemşe ya da bir şeyi anmak, varlıkları anmak her zaman bu sureti lefzi mümkün değil. Sesli olarak anmak mümkün değil. Ben mesela diyelim ki burada durup da yani İran'daki bir kimseye sesini ulaştıramam şu anda bir aracı olmadan. Ama kitabımı ona gönderdiğimde bilgilerimi ona göndermiş oluyorum. Belki gah insan mecbur es. İnsan mecburdur ki ez nevişteha'yı ki insan Rabbi on mevcud muntakil mükuned. İnsanı o varlıklara muntakil ediyor. Yani insanın zihnine getiriyor. İnsanı hatırlatıyor onları. Mecbur olur ki ne yazılarla yazılarda istifade kuned yararlara, yazıyla yararlara. Manende kelimeyimiz, örneğimiz kelimesinin yazısı in vücudu ketbi namdır. Buna da yazısal isim denir, varlık denilir. Bu da o şeyin yazısal varlığıdır. Şimdi bunu bildik. Dört tane, her şeyin dört tane varlığı var. O zaman demek ki eşyanın varlıklarından birisi de nedir? Lafızlardır. Diyelim ki o zaman biz de sana tasavvurda bahsederken yani eşyanın varlığına bahsediyoruz. Bu varlıktan bahsederken oradaki varlıklar dan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Benaberin bu teveccüh bi'in ki evvelen ilk olarak lafzın kendisi envan-ı nu'i ez vücud bir varlığın bir çeşididir. Lafız varlığın bir çeşididir. Ki tasavvur da gene varlığın bir çeşididir. Tasavvurdan bahsederken lafızdan da bahsetmek gerekiyor. Ve ebzari ve bir araçtır ki berayı intikal manas, manayı intikal ettirmek için kullanılan bir araçtır. Biz de şeyden bahsederken manadan bahsedeceğiz. O zaman o onun intikal ettirme aracı olan lafızdan da bahsetmek zorundayız. Bu evvela. Saniye, ikinci olarak beyni lafz ve mana, lafızla mana arasında irtibat-ı emik vücuddara derin bir bağ var ki emik yani derin irtibatlı bağ derin bir bağ var ki her gune diğer guni derl erfas lafızlarda meydana gelen her çeşit değişiklik ve tegyir der mana niz miyencamet lafızdaki değişiklik mananın değişmesine yol açıyor. Ezin bu yüzden mantıkçı ناچار است، مجبوردور که برای جلوگیری از برخی از انحرافات فکری، فکرسل yanılmalardan, yanılgılardan, inhiraflardan, sapmalardan, fikirsel sapmaların bir kısmından, bir kısmını önlemek için niz, sühen, ez elfaz niz, lafızlardan yine sühen bir miyan avaret bahsediyor. Lafızlardan da bahsetmek zorundadır. Elbette, diyor ki elbette mantıkçı lafızlardan da bahsediyorum yani ne istiyor ki bizi manadaki hataları önlesin diye. Bu durumda lafızlardan bahsetmek bir fer'i bir bahsdır. Asıl konusu manadır yani tasavvur ve tasdiktir. Ama bu tasavvur ve tasdiki iletmekte lafız bir araç olduğu için ve bundaki değişiklik ona hataya yol açtığı için dolayısıyla ona fer'i olarak bundan da bahsetmek zorundadır. Elbette in teveccüh de elfaz der mantık behsi tebe'i es. Tebe'i yani fer'i, tabi olan, asıl olmayan bir bahstır. Ne zati ne asli bahstır. Asıl yani mantıkın asıl konusu elfaz değil. Asıl, mantıkın asıl konusu tasavvur ve tasdiktir ki lafızdan yani doğrudan bir ilişkisi yoktur. Burada bize bir soru gene soruyor. Bu soruyu soruyorum. Dağıtı bahsediyor. Diyor ki aya mi tevanit numune-i ez hatahayı elfazla beyan konuyum. Acaba lafızlarda oluşan bir takım hatalardan bize bahsetmeniz, açıklamanız mümkün mü ki? Bahis-i ihtilaf der mana şudur ki bu lafızlardaki hata manada da hata etmeye yol açmış olsun ve fikirsel inhirafa sebebiyet vermiş olsun. Acaba yani fikirde yanılgıya yol açan lafızsal hatalardan hiç arz edeyim ki örnekler bize verebilir misiniz? Örnekleri çoktur. Siz bize düşünün. İnşallah gene bahsede biz bunun örneklerinden de arz ederiz. O sallallahu aleyhi ve sellem.